Ayrım 24, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 311, 71. Bölüm. Green'in ofisinde bütün gece süren çalışmaların ilgi odağı Nick Minard'tı. Efendim, hala daha DGI referansının ne alakası olduğunu anlayamıyorum. Diğer her şey birbiriyle uyumlu. Bir bağlantı bulunursa bunun bizi doğru yere götürme ihtimali var. Ama bunu kesin olarak söyleyemem.
Nick, bunun bir bilim olmadığını biliyorum ve Apollo dosyasını ele geçirmek için de zaten şu an iyi bir planımız var. Ama yine de en muhtemel cevabı bilmek istiyorum.
Bileceksiniz de, sayfanın en altındaki Travis'le olan doğrudan referansla daha çok ilgileniyorum ve şu anda onun üzerine çalışıyorum. Size geri döneceğim.
Tamam, mutlaka öyle yap. Çok uzaklara gitme. İşe yaramaz, burnu büyük şey.
Green sabırla bir sonraki emri ya da patlamayı bekleyen Norm'una döndü.
Norm, Apollo dosyasının nereye gönderildiği ortaya çıkınca oraya gitmek istiyorum. Saha ajanlarımızın yeteneklerine güvenmiyorum. Dosyanın içindekilere bakmalarını ya da daha kötüsü onun bir kopyasını çıkarmalarını istemiyorum. Yani tanrım, kendi adamlarımıza bile güvenemiyoruz.
Green kollarını havada salladı. Norm'un cevabı biliyordu ama Green'in bunu duymak istediğinden emin değildi.
Boş yer gitsin, duyması gerekmiyor ama biraz süslemek lazım.
Efendim, haklısınız, bu bir kriz.
Evet öyle.
Hastalanma, alkolizm ve depresyon rekor seviyelerde. İnsanların 11 Eylül'ün bizi ne kadar gergin yaptığı konusunda hiçbir fikirleri yok ve bunların hiçbiri sizin hatanız değil efendim.
Green Norm'una başını salladı. Biliyorum, biliyorum. Tanrım, Krogan gibilerin özel görev tim lideri olması hiç de şaşırtıcı değil. Bir zamanlar ajanlar ömür boyu bizle çalışırlardı. Şimdi ise onları teker teker yarını düşünmeden kaybediyoruz. Hiçbir şey hiç kimsenin umurunda değil artık.
Bu farklı bir nesil efendim. Bizler hiçbir zaman nedenleri sorgulamazdık, sadece yapardık.
Kahretsin, evet.
Bu yönetimden de kaynaklanıyor diye devam etti Norman. Bizim asıl görevimizde birbiri ardına pek çok başkan iç edildi. Sürekli olarak neden diye soran bir nesil için bu bir facia. Tanrı aşkına, ülke başkanlarına duydukları sevginin benzin fiyatlarıyla doğru orantılı olduğu insanlarla dolu. Bu durumda ne beklenebilir ki?
Norman hep Green'in önüne sorunu koyup bundan dolayı başkalarını suçlayarak hayatta kalmıştı. Green camdan dışarı bakıyor ve dinliyordu. Yatan koltuğunu döndürdü ve Norman'a baktı. Dediğim gibi, bu işi saha ajanlarının ellerine teslim etmeyeceğim. Onlara verilen emirler hala geçerli ama işlerin berbat edilmediğinden emin olmak için ben de orada olmak istiyorum.
Ne yapmamızı istersiniz?
Jetimin pilotunu ara ve listedeki tüm eyaletlere eşit uzaklıkta olan bir yer belirlemesini söyle.
Elbette efendim, planınızın ne olduğunu sorabilir miyim?
Green ayağa kalktı ve cama doğru yürüyerek karanlık gökyüzüne baktı. Jeti ağzına kadar benzinle doldurmasını söyle. Beni o noktaya götürecek ve havada bekleyecek.
Tamam, Nick'e hazırlanmasını söyleyeyim.
Ayrıca ihtiyacı olan her şeyi yanına almasını da söyle. Oyuncak ayısı ve pijamaları da dahil. Bu işi havada çözeceğiz. Ajanlarımızdan biri Apollo'nun nerede olduğunu söylediğinde hemen oraya ineceğiz. Ve Travis'le küçük yaltakçısı onları neyin vurduğunu daha anlayamadan dosyayı ele geçireceğiz.
72. Bölüm. Travis Fox'a farklı tıbbi bir açıdan baktıktan sonra Dr. Rogers'ın söylediği her şey daha büyük bir önem kazandı. Zaman daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı. Şafak vakti yaklaştıkça dakikalar saniyeler kadar hızlı geçmeye başladı. Ama bu hala daha DGI ile olan bağlantıyı açıklamıyor dedi Sonya Fox'taki yazıyı işaret ederek. Biliyorum, hala daha düşünüyorum.
Bunların hiçbiri bize faksın nereye gönderilmiş olduğunu söylemiyor değil mi?
Hayır, bırak da biraz düşüneyim.
Sonya alındı ve Travis kafasındakileri toplarken morali bozuk ve hayal kırıklığına uğramış bir şekilde masanın oradaki sandalyeye geri döndü.
Sonya, baban nasıl öldü? Sonya şaşırdı ve bir anlık bir duraksamadan sonra cevap verdi. Kanser, akciğer kanseriydi. Kardeşim ve baban yakınlar mıydı?
Sanırım, bunun da nereye varmaya çalışıyorsun?
Tedirgin olmuştu, savunmacıydı. Kendimizi kardeşinin yerine koymalı ve bütün bunların temelinin ne olabileceğini düşünmeliyiz.
Tamam.
Travis teorisini öne sürerken odada bir avukat gibi oradan oraya yürümeye başladı. Peki diyelim ki baban kanserden öldü, kardeşin de buna çok üzüldü ve aslında babanı kurtarabilecek bir yol bulmayı kendine görev edindi. Belki de bu sadece kanserin intikamı adında bir araştırma projesi olarak başladı. Kramer'in de dediği gibi siz gizli servis çalışanları her şey için bir şifre bulmaya bayılırsınız.
Devam et.
Sonra Sloan Catering yenilgisini okudu ve olayın içine daha fazla girdi. Muhtemelen şu ikinci düşünce örgütü ve Dr. Rogers'la. Araştırmasını yaparken iki şeyle karşılaştı. Kaliforniya raporunun Kennedy'nin vurulduğu aynı ay ve yıl çıktığıyla ve ilk Leatril kliniğinin Dallas'ta açılmış olmasıyla. Babası o gün Dallas'ta koruma ekibindeydi. Bu yüzden bu olay onun ilgisini çekti. Sonra zamanla Bilderberg konferansını ve muhtemelen bununla ilgisi olabilecek bir örtbas hikayesi öğrendi. Bu yüzden de Apollo dosyasını oluşturdu.
Sonya umursamaz görünüyordu. Bunların hepsi kulağa harika geliyor profesör, ama hala daha DGI ile olan alakasını ya da daha da önemlisi dosyanın yerini bize söylemiyor.
Doğru, bu da bana en sondaki sırrın yani DGI referansının dosyanın yerinin anahtarı olabileceğini düşündürüyor.
İkisi de aynı anda bir aydınlanma yaşadı. İkisi de aynı anda bağırdılar. Ramon!
Travis Ramon'u bulmak için ofisten çıktı. Kapıya gidiyordu ama yolda az kalsın ona çarpıyordu.
Ay ay ay, yavaş ol Danny. Ofiste işin bitti mi? Telefonu kullanmam gerekiyor da.
Ramon, yardımına ihtiyacımız var. Bize şu an biraz vakit ayırabilir misin?
Ramon saatine bakarken Travis de umutlu bir çocuk gibi bekledi.
Ne istiyorsun dedi Ramon biraz sinirle.
Travis onu aceleyle ofise götürdü ve tam karşısına Sonya'nın yanına oturdu.
Biraz geçmişe dönüp DGI ile ilgili hatırlayabildiğin her şeyi düşünmeni istiyoruz dedi Travis.
DGI mi? Küba istihbaratı. Bunun sizinle ne ilgisi var diye sordu Ramon.
Lütfen soruları sadece ben sorabilir miyim dedi Travis temkinli olmaya çalışarak.
Tamam.
Pekala Ramon, DGI'nin kanserle ya da bir kanser tedavisiyle bir ilgisi var mıydı? Ya da tıpla ilgili herhangi bir şeyle?
Ramon boş boş baktı.
Hayır, hatırlayabildiğim kadarıyla yoktu.
Sonya ve Travis birbirlerine baktı. Sonya tamamen ümitsiz görünüyordu ama Travis ısrarcıydı.
Sana bazı kelimeler ve ifadeler okuyacağım. Lütfen DGI'yi ve oradaki tecrübelerini düşün. Hatta Küba ve Miami'de ajan olduğun zamanları da, o zamanlarda yaşadığın her şeyi.
Tamam.
Eğer söylediğim bir şey sana bir şey hatırlatırsa bana söyle, tamam mı?
Tamam.
Travis Rogers'la yaptığı görüşmede tuttuğu notları ve faksı çıkardı. Orada yazılanları okumaya başladı ve Ramon'un bir şey söylemesini umarak her sözcükten sonra biraz duraksadı.
Başlıyoruz. I.G. Farben. Kaliforniya raporu. Sloan Kettering. Kasım 1963.
Ramon konuştu ama Travis neden olduğunu biliyordu.
Kennedy'nin DGI tarafından vurulduğu ay ve yıl.
Tamam Ramon, devam ediyorum.
Apollo. Dr. Rogers. G. Hyatt.
Travis hemen Rogers'la yaptığı görüşmede tuttuğu notlara geçti.
Ernst Krebs. Leatril. B-17, İkinci Düşünce Örgütü, Linus Pauling, Andrew McNaughton, Stockard, Schloen, Sugiura, Kayısı Çekirdekleri.
Bir dakika dedi Ramon.
Ne, hangisi?
Hayır, yok bir şey, boş ver.
Tamam, Clinton Leblon, Green.
Travis sona gelmişti ama Ramon hala tepki vermemişti.
Hayır, hiçbir şey bana bir şey çağrıştırmıyor Danny. Üzgünüm, hepsi bu mu?
Evet dedi Travis, şimdilik mağlup bir halde. Yine de sağ ol.
Ramon masasından bir not defteri kaptı ve dışarı fırladı.
Kahretsin dedi Sonya, neden bir yere varamayacağımızı hissediyorum.
Travis Sonya'nın bu yorumuna aldırış etmedi. Bilgisayara ben geçeyim Sonya. Ben de e-postalarımı bir kontrol edeyim.
Sonya ekranın başındaki sandalyesinden kalktı.
Neden biraz uzanmıyorsun dedi Travis. Sonrasında daha iyi düşünebilirsin.
Belki biraz sonra. Biraz daha kahve ister misin diye sordu Sonya.
Tabii, neden olmasın.
E-postalarında işe yarar bir şey olabileceğini mi düşünüyorsun?
Bundan şüpheliyim ama düşüncelerimi toplamama yardımcı olabilir. Pazartesi öğlenden beri kontrol etmedim.
Sonya küçük ve pis ofisten çıktı ve Travis internete girip üstü kapalı bir öfkeyle klavyeyi tuşlarken birer kahve daha almaya gitti.
E-posta hesabı açıldı ve neden günde 3 ya da 4 kez onu kontrol ettiğini hatırladı. 106 tane mesajı vardı.
Travis mesajları kendi kendine omurdanarak farklı bir şey var mı diye gözleriyle elinden geldiğince hızlı taradı.
Spam, Drew, Spam, Üniversite bu şekilde devam ediyordu.
Ama bu krizle ilgili hiçbir şey yoktu. Spam olmayan her mesajı açtı ve hızlıca okudu. Ama yazanların hepsi önemsizdi.
Travis her zaman bir kişinin e-posta kutusunun o insanın hayatını yansıttığını düşünürdü. Ve şimdi burada oturmuş kendi hayatının bir değerlendirmesini yaparken sanki bu yaşayan kendisi değilmiş gibi hissediyordu.
E-posta kutusunda başka bir zaman olsa kendisini dehşete düşürecek bir sürü e-posta vardı. Ama şimdi bu sorunlar o kadar önemsizdi ki onlara gülüp geçiyordu.
Endişeleneceğim tek şeyin bunlar olabilmesi için şu anda nelerimi vermezdim. Mutluluk gerçekten de tamamen göreceli bir şey.
Sonya içeri girdi, Travis'e kahvesini verdi ve tekrar geri dönerek ambarın kapısına doğru sessizce yürüdü.
Travis önemli bir şey olup olmadığına bakmak için cep telefonunun sesli mesaj servisini aradı.
Özür dileriz, yanlış şifre girdiniz.
Yeniden denedi, bu sefer parmaklarının tuşlardan dışarı taşmamasına dikkat etti.
Üzgünüz, yanlış şifre girdiniz.
Bloke etmişler, piç herifler.
Bütün bu olaylar başladığından beri ne zaman ümidi kırılır gibi olsa böyle bir şey oluyor ve onu hırslandırıyordu.
Travis'in bir şeyler yapmasına engel olmaya çalışmak, boğaya kırmızı pelerin sallamak gibiydi.
Bu herifler kim olduklarını zannediyorlar.
Travis daha fazla arama yapmayı düşündü ama aklına aramalarının takip ediliyor olabileceği geldi.
Sonya kesin bilirdi, ona soracaktı. Deneyecek son bir şey kalmıştı.
Travis'in çevrim içi bir faks hesabı vardı. İnternet bağlantısı olan her yerde bu faksları görüntüleyebiliyordu. Bu aralar evden uzakta o kadar çok vakit geçiriyordu ki bu iyi bir fikir gibi görünmüştü. Evine gelen her faksı hizmetçisi Rosemary onun çevrim içi hesabına yönlendiriyordu. Kadının yapması gereken tek şey bir düğmeye basmaktı. Böylece gelen en son faks yönlendirilmiş oluyordu.
URL'yi yazdı ama bir yandan da baskından sonra evinden bir şey gelmiş olabileceğine hiç ihtimal vermiyordu. Yine de başka yerlerden gelmiş fakslar olabilirdi.
Ekran açıldı ve Travis hesabına giriş yaptı. 5 tane faks vardı, onlara bir göz attı.
3 tanesi junk faks'tı. Dipnot istenmeyen ve kimin tarafından gönderildiği belli olmayan virüs barındırabilecek fakslar. Bu yüzden onları sildi. Bir tanesi CPA'dendi, bir demeç.
Sonuncuysa Travis'in bir ağız dolusu kahveyi o kadar hızla yutmasına sebep oldu ki neredeyse boğuluyordu.
Bu faks evden gelmişti ve pazartesi günü gönderilmişti.
Rosemary ev basılmadan önce faksı göndermeyi başarmış mı?
Tabii ki hayır. Bu Rosemary için iyi. Bundan daha önce haberi olsaydı, Sonya'nın faks için eve girmeye o kadar uğraşmasına gerek kalmazdı.
Ama şimdi geriye bakınca bunu söylemek kolaydı. O zaman birilerinden kaçıyorlardı.
Kaçıyorlardı? Bu nasıl oldu ki?
Travis belgeyi açtı, işte önünde duruyordu. Sonya'nın evinden aldığı ve şu an önünde masada duran faksın aynısı.
Travis belgeyi kapattı ve oturumdan çıktı. Bir dakika,
bir şeyler farklıydı.
Travis yine URL'yi yazdı ve fax hesabına tekrar girdi. Kafasından bir şeyler uydurmadığından emin olmak için Rosemary'nin gönderdiği dosyayı yeniden açtı. Saat geç olmuştu, belki de çok fazla kafeinden oldu. Yutkunması nefes almasını zorlaştırdı. Sayfanın altına doğru indi, ağzı açık bir şekilde baka kaldı. Bu da ne? Anlaşılır gibi değil. Bu sayfada faksın bir fotokopisi var. Sizlere daha önce okuduğum fotokopinin aynısı. Fakat G. Hyatt Tampa 10.8'den bir okla Apollo'ya, oradan da bir okla yine Dr. Daniel Travis'e gidiyor. En alta Travis, bağlantıyı bul, Apollo Dallas'ta, kanserin bittiği yerde diye bir not eklenmiş. Bu fax son yılın ele geçirdiğinden farklıydı. Sayfanın altında daha fazla şey yazıyordu. Aceleyle karalanmış bir el yazısı ve yazılar üsttekilerle aynıydı. Yani büyük ihtimalle LeBlanc tarafından yazılmıştı. Şöyle diyordu: Travis bağlantıyı bul. Apollo onun başladığı şehirde. Travis dikkatle baktı. Lanser mi diyordu yoksa kanser mi? Nin bittiği yerde. Travis'in başı heyecan ve şaşkınlıkla dönüyordu. Sonya! 73. Bölüm. Washington Dulles Havaalanı'nın uzaktaki bir hangarında Green'in jetinin uçuş ekibi uçuş hazırlıklarıyla meşgul oluyordu. Yardımcı pilot evrak işlerini halledip bilgisayar verilerini girerken kaptan Jack de gönülsüzce bir uçuş kılavuzunun sayfalarını karıştırıyordu. Tablolar, kullanma kılavuzları ve farklı hava tablolarını gösteren bilgisayar ekranlarıyla dolu aydınlık cam bir bölmede oturuyorlardı. Dışarıdaki ışıklandırılmamış hangarın karanlığında Dassault Falcon jeti yırtıcı bir kuş gibi bekliyordu. ''McLellan, ne saçma sapan oyunların içindeyiz biz. Hayatımda hiç böyle talimat duymamıştım.'' McLellan bilgisayar ekranına doğru konuşmuştu. ''Patron, hiçbir fikrim yok ama bir an önce bu verileri bu haritalama yazılımına girmezsem Green canıma okuyacak.'' Jakes bunu aldırış etmeden konuşmaya devam etti. ''Hayatım boyunca bir sürü saçmalıkla karşılaştım. Körfez'de bazı korkunç uçuşlar yaptım. Tanrım, bir keresinde bir UFO bile gördüm. Ama bu tam anlamıyla saçmalığın daniskası.'' ''Evet patron.'' ''Bu gibi zamanlarda ticari hava yolları çok daha çekici görünüyor, öyle değil mi?'' ''Evet efendim, aynen öyle.'' ''Orada işler nasıl gidiyor bakalım? Ne zaman havalanıyoruz?'' McClellan sanki bir sineklikle sineğe vuruyormuş gibi enter tuşuna bastı. ''Tamamdır, özür dilerim, ne dediniz patron?'' ''Ne zaman gidiyoruz?'' ''Ah, Green bu sabah doğu saatiyle 8'de ara noktada olmamızı istiyor.'' Sonra da bekleme paternine giriyoruz ve yeni talimatları bekliyoruz. Ara noktayı ne olarak hesapladın? McClellan üzerinde yığınla nokta olan bir Amerika haritasının görüntülendiği ekrana işaret etti. Bunları görüyor musunuz? Bu noktaların her biri bize Green'in verdiği illerden biri. Bunların her birine eşit uzaklıkta bulunan bir ara nokta hesaplamamız istendi. Ama ben kasaplamak zorunda kaldım.
''Kasaplamak mı?''
''Evet, kasaplamak.'' ''Sen mızmızlanmak yerine bana yardım etseydin çok daha doğru bir sonuç çıkabilirdi.''
''Evet patron, tamamen talimat saçmalıktı. Neresi bir haritada rastgele çizilmiş bir yere eşit uzaklıkta olabilir ki? Mutlaka bir yerlere diğerlerinden daha yakın oluruz. Bize asıl söylemek istedikleri şey bu illere en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayacak bir nokta hesaplamamızdı. Bu bir orta nokta olamaz. Ancak bu verilerdeki en yüksek konsantrasyona sahip illere en yakın nokta olabilir.
Kaptan Jack adamların talimatlarındaki kusurlara dikkat etmemişti ve şu an bundan biraz utanç duyuyordu.
''Elbette bir numara, bunu yakalamana sevindim, aferin.''
''İşte hesapladığım ara nokta burası.'' McClellan haritanın büyüttüğü bir bölgesini işaret etti.
''Digby mi?'' dedi Jakes.
''Evet, oradaki o hava yolunda bir ara nokta. Eğer 340 uçuş seviyesinde kalırsak buz tabakasını da atlatır ve benzin tasarruf ederiz.''
''Tennessee üzerinde bir yere benziyor.''
''Öyle, aslında Memphis yakınlarında Bolivar denen bir ilçe.''
''Peki Los Angeles'a gitmek durumunda kalırsak?''
O zaman Charlotte'a gitmekten daha uzun zaman olur ama başka ne yapabiliriz ki?
Haklısın. Bunu ihtimallere göre hesaplamak zorundayız. Bütün bunları anladığından emin olmak için Green'i arasam iyi olur. Hey, zaman dilimlerini unutma. Batıya giderken zaman kazanırız. Sadece Tennessee'ye gitsek bir saat kazanırız.
Güzel nokta patron. Onları da hesaba kattım zaten.
Sen iyi bir adamsın Charlie Brown. 8'de orada olmak için ne zaman çıkmamız gerekiyor? Hazır aramışken Green'e onu da söyleyeyim.
11.30 Zulu. Onlara göre 6.30. Dipnot. Uluslararası birleştirilmiş zaman ya da Greenwich zamanı. Havacılıkta bu zamana Zulu ya da Z olarak tabir edilir. Saatleri uluslararası bakımdan birleştirmenin esası, her yerde zaman ayarını uluslararası meridyen denen Greenwich meridyenine göre ayarlamaktır.
Tamam, benzin hesaplaması da yapsak iyi olur. Maksimum benzinle saat 8'den kaça kadar havada bekleyip yine de minimum kaynakla bekleme noktasından en uzağa, her duraktaki hava durumunu da hesaba katarak ulaşabiliriz, bilmem gerekiyor.
Elbette patron.
Kaptan Jakes Green'i aradı. McClellan hesap makinesi ve uçuş günlüğü de meşguldü. Ama yine de telefonu kapatırken kaptanın yüzündeki solgun ifadeyi fark etti.
Ne oldu patron? Sanırım talimatlarının saçmalık olduğunu duyduklarına pek mutlu olmadılar, dedi McClellan gülerek.
Hayır hayır, o değil. Jakes duraksadı ve kafasını iki yana salladı. Bu iş gittikçe daha da tuhaflaşıyor. Artık yeter. Yarın United'a özgeçmişimi gönderiyorum.
Dipnot, United Airlines ABD'de önemli bir havayolu şirketi.
Ne, dedi McClellan. Green bana bir yolcumuz daha olacağını söyledi. Sorun değil, evrakları ayarlarım. Green ve şu Nick denen çocuğun dışında bir yolcu muymuş?
Evet, bu yolcunun tüm yolculuk boyunca gözden uzakta olması gerekiyormuş. İsmini sormayacak ve uçakta kimsenin onu görmesine izin vermeyecekmişiz.
Jakes ellerini havaya kaldırdı. Yoksa ikimiz de kovulurmuşuz. Gerçekten mi, diye sordu McClellan koyun gibi.
Aynen.
Tamam, ama liste yapmam için detayları bilmem gerekiyor. Yanında çantası olacak mıymış?
Anladığım kadarıyla bu adam listede olmayacak. Anladın mı?
24. ayrımın sonu. Sayfa 324.